İnsanın hem cismani hem ruhani ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlardan en önemlilerden birisi dindir. Ve Allah-u Teala tarih boyu peygamberler göndererek insanları hak ve hakikate yönlendirmiştir. Ve insan üç cihetle hayvanlardan daha üst düzeyde yaratılmış. Daha evvel iki bölümü ele almıştı. Üçüncüsü, insanın itidali mizacı ve letafeti tabı ve ziynete olan meylidir. Yani insan mutedil bir mizaçta, tabiat itibariyle latif bir tabiata sahip ve ziynete fıtri olarak meylediyor. Yani insanın insaniyete layık bir sureti taayyüşü olan meyli fıtrisidir. İnsan şu dünya hayatında insan onuruna yakışır bir hayat yaşamalı. Bunun da kemali peygamberlerin gelmesi, insanlara rehberlik etmesiyledir. Neam, insan hayvan gibi yaşamamalıdır ve yaşamaz. Mesela hayvanın yeme içmesi var. İnsan da aynen hayvan gibi yese içse arada fark kalmamış olacak. Adeta insan eşittir hayvan, böyle bir manzara yaşanacak. Belki şeref insaniyete münasip bir kemal ile yaşamak gerektir. Binaenaleyh beşer mesken ve melbes ve mekeli sanayi kesire ile taltif etmesine muhtaçtır. Yani insan gerek mesken itibariyle, gerek elbise itibariyle, gerek yiyeceği şeyler itibariyle pek çok alanlarda çalışmalara ihtiyacı var. Ve ta ki yaşadığı mesken güzel bir mesken olsun, elbisesi güzel bir elbise olsun ve yediği içtiği de onun onuruna yakışır şeyler olsun. Bu sanatlarda yalnızca kudretinin ademi kifayetine binaen, peki bir insan mesken, yeme içme ve elbise gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilir mi? Karşılayamaz. Bundan dolayı ebnai cinsiyle imtizaç etmek, yani diğer insanlarla beraber yaşaması lazım. O da iştirak etmek, ortak bir şeyler yapacaklar. O da teavun etmek, yardımlaşmaları gerekiyor. O da sayin semeratını mübadele etmesini iktiza etmekle beraber. Yani çalışmanın meyvelerini mübadele edecekler ve toplumda bu şekilde iş bölümü gerçekleşecek. Kuvay-ı insaniyedeki inhimak ve tecavüz sebebiyle adalete ihtiyaç. Ama insanlar toplum hayatını yaşarken insan kuvvelerindeki haddi aşabilecek özellikler var. Bundan dolayı adalete ihtiyaç duyuyorlar. Hani diyelim ki bir insan kuvvetli, kuvvetiyle zayıfları ezmeye kalkıyor. Bu durumda adaletin tesisi için kanunların olması lazım. O da her aklın adalete ademi kifayetine binaen onu muhafaza edecek kavanini külliyenin vazlarına ihtiyaç. Evet, adalet olacak. Ama insanlar bunu kamil bir şekilde yerine getiremiyorlar. Bu durumda külli kanunların, herkesi bağlayacak kanunların konulmasına ihtiyaç var. O da tesirini muhafaza etmek için icra edecek bir mukannine. Yani çok güzel kanun var ama kanun koyucusu insanlar üzerinde etkili olmazsa insanlar o kanunları uygulamayabilir. O mukannin dahi o kanunları uygulayan zahiren ve batınen hakimiyetini muhafaza etmek için maddeten ve manen tefevvuka. Yani insanlar kurallar çerçevesinde yaşarlarsa, kanunlar çerçevesinde yaşarlarsa hayatları daha düzgün devam eder. Ama insan insanı dinlemekte zorlanabilir. Bu durumda hem maddeten hem manen içimizden bazılarının daha üstün olması, diğerleri üzerinde otorite kurması gerekiyor. Hem de sani alemin tarafından bazı umurla muhassas olmasıyla bir imtiyaz ve kuvvet-i nispete. Burada peygamberi anlatıyor. Yani peygamber maddi manevi bir otoritedir. O şöyle yapın dediğinde İnsanlar bunu daha rahat tatbik ederler. Hem de evamirine olan itaati temin ve tesis eden azamet-i saniyin tasavvurunu zihinlerde idame edecek bir müzekkire-i mükerrere olan ibadete muhtaçtır. Askerde yanaşık düzen eğitimi veriliyor ve orada yat, kalk, çök gibi emirler ve asker bu şekilde emir dinlemeye alışıyor. Bunun dindeki karşılığı ibadet. Yani insanlar peygamber aracılığıyla kendilerine bildirilen ilahi emirleri yerine getirirlerse ibadet etmiş oluyorlar. Ve o zaman toplumda sosyal adaleti sağlamak, işte kanunlara uymak, zulmetmemek bu gibi güzel neticeler daha kolay elde ediliyor. O ibadet dahi saniin canibine efkarı tevcih eder. Yani ibadet fikirleri Allah tarafına yönlendiriyor. Şöyle ifade edeyim. Mesela insanda bencillik var, hodgamlık ve insan egosantrik yaşamak istiyor. Ben merkezli yaşamak istiyor. Din bu noktada bizi diğer gam olmaya, başkalarını düşünmeye teşvik ediyor. Hatta وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا o noktaya getiriyor ki kendileri muhtaç da olsa başkalarını kendilerine tercih ederler. İsar hasreti. Zengin olan birisi, ya ben o kadar çalıştım, zengin oldum. Fakirler de çalışsın, ihtiyaçlarını karşılasınlar. Ben onlara niye vereyim ki? Ben enayi miyim? Diyebilir. Ama din ona diyor ki, malındaki 1/40 veya tarla mahsulleri ise 1/10 sana ait değil diyor. Bunları vermen gerekir. Ve bu şekilde insan verirken de bunu bir ibadet şuuru içinde vermiş oluyor. O teveccüh ise inkiyadı tesis, o inkiyat dahi nizam-ı ekmele isal eder. Yani Allah'a yöneldiğinde kişi Allah'a boyun eğer ve Allah'a boyun eğme durumunda da hırsızlık gibi, öldürmek, yaralamak gibi veya başkasının hak ve hukukuna tecavüz gibi o gibi kötü durumlardan insanlar korunmuş olur. O nizam-ı ekmel dahi sırrı hikmetten tevellüt eder. Yani kainatta gayet mükemmel bir nizam var. Bu hikmet sırrından kaynaklanıyor. Allah her şeyi yerli yerince yapmış. Sırrı hikmet dahi adem-i abesiyeti ve saniyin hikmeti masnudaki teannuku kendine şahit gösterir. Yani Allah hikmet sahibi, masnu gayet zarif bir şekilde yapılmış. Öyleyse insanlar da fiillerinde, icraatlarında hikmetle hareket etmeli ve gayet zarif bir şekilde birbirleriyle alakaları olmalı. İşte eğer insanın hayvandan şu cihat-ı selase ile olan temayüzünü derk edebildin, biz zarure netice veriyor ki. Yani insan ilim yönüyle hayvanlardan üstün, öte yandan insanda şehvet, gadab gibi şeyler sınırsız, o noktalarda farklılık var ve yine bu bölümde nazara verildiği cihetle insanın toplum hayatını tanzimde peygamberlere ihtiyaç var. İşte buradan biz zarure netice veriyor ki, nübüvvet-i mutlaka nevi beşerde kutup, belki merkez ve bir mihverdir ki ahval-i beşer onun üzerine deveran ediyor. Yani mutlak nübüvvet insanlık aleminde bir kutup, bir merkez durumunda. Ve nasıl ki dünya bir yörüngenin etrafında yoluna devam ediyor, peygamberlik de benzeri bir şekilde insanlara bir yol çiziyor. Şöyle ki, cihet-i ula'da dikkat et. Bak nasıl sevkül insaniyet ve meyli tabiinin ademi kifayeti ve nazarın kusuru ve tariki akıldaki evhamın ihtilatı nasıl nevi beşeri eşeddi ihtiyaçla bir mürşit ve muallime muhtaç eder. O mürşit peygamberdir. Yani insaniyet sevkiyle insanlar acaba kendilerine gerekli olan şeyleri bulamazlar mı? Bir derece bulurlar ama tam yeterli olmaz. İnsanın kemali ortaya çıkmaz. Meyli tabii bu noktada yetmemektedir. Ve vehimler işin içine girmektedir. Böyle bir durumda bir mürşit gerekiyor ki, bir muallim gerekiyor ki insanları yönlendirsin ve hayatlarını tanzim etsin. İşte o mürşit peygamberdir. İkinci cihete tedebbür et. Şöyle, insandaki layitenahilik, yani insanda sonsuza açılmış kabiliyetler var ve tabiatındaki meyli tecavüz ve insan şehvet ve gadab gibi kuvveleri sebebiyle taşkınlıklar yapmaya müsait bir varlık. Kuva ve emelindeki ademi tahdit, insanın kuvvetleri, emelleri, beklentileri sınırsız. Ve alemdeki meylül istikmalin dalı hükmünde olan, insandaki meylül terakkinin semeresi hükmünde olan kâmet-i namiye-i istidad-ı insaniyesine intibak etmeyen, belki camit ve muvakkat olan kanun-u beşer ki, tedricen tecarüp ile hasıl olan, netaici efkarın telakuyla vücuda gelen o kavanini beşer, şu semere-i istidadın çekirdeklerinin terbiye ve imdadına ademi kifayetinin sebebiyle. Yani beşerin Roma kanunları gibi kendi akıllarıyla buldukları kanunlar da var. Ama burada şu gibi farklılıklar var. Yani diyelim ki hırsızlık kanunlarda yasak, dinde de yasak. Ama kanunlar hırsızlığı önleyici çok fazla bir şey yapamıyor. Din ise işte bu yasaktır, Allah bunu yasaklamıştır, İnançla bunun önüne geçmiş oluyor. Daha diğer kanunlar böyle mukayese edilecek olsa, dinde de bir benzeri var, insanların akıllarıyla bulduğunda da benzeri var, ama arada uygulama noktasında gerçekten bir fark ortaya çıkıyor. Maddeten ve evet, o kavanini beşer, şu semere-i istidadın çekirdeklerinin terbiye ve imdadına ademi kifayetinin sebebiyle, yani beşerin kanunları insandaki bu kabiliyet meyvesinin çekirdeklerini tam terbiye edemiyor ve yeterli gelmiyor. Maddeten ve manen iki alemde saadet-i beşeri temin edecek, hem de kâmet-i istidadının büyümesiyle tevessü edecek zihayat ve ebediye bir şeriat-ı ilahiyeye ihtiyaç gösterir. Yani bu durumda dünya ve ahirette insanı mutlu edecek kanunlara ihtiyaç var. İnsanların kanunları insanları kısmen dünyada mutlu edebilir ama tam da değil. Allah'ın kanunları ise dünyada da ahirette de insanı mutlu edecek özelliğe sahiptir. İşte şeriatı getiren peygamberdir. Şeriat yol anlamında, kanun anlamında da kullanılıyor. Allah'ın gösterdiği yol ve Allah'ın bildirdiği kanunlar. Allah-u Teala yarattığı insanı elbette bilir. Ela ya'lemu men halak, yaratan bilmez mi? Elbette bilir. İşte bu insan ne ile terbiye olur? Bu insanın şehveti, gadabı ne ile zapt-ı rapt altına alınır? Allah elbette bunları bilmektedir. Ve ona göre de bize hükümler getirmektedir, göndermektedir. Ve böylece insanlar gerçekten de kendilerini dünya ve ahirette mutlu edecek esasları öğrenmekte ve uygulamaktadır. Burada din kanun farkına biraz dikkat çekmekte fayda görüyorum. Din insandaki iyilik tohumlarını sulamakta ve hayatlar kılmaktadır. Zaten kötü huylardan arınmak, iyi huylarla donanmak ahlakın iki mühim esası. Cimri değil cömert olmak, yalan değil doğru söylemek gibi davranışlar iyi ahlak. İnsanı bu iyiliklere sevk edecek en önemli saik her şeyden önce din. Zira din bütün kötü davranışları günah ve bütün iyi davranışları da sevap olarak bildiriyor. İnsanın tabiatında iyi ahlakın nüveleri mevcut. Din bu nüveleri yeşertir ve geliştirir. Yani güzel ahlakın temelinde insanın vicdanı var ve o vicdanda iyi ahlakın esasları yerleştirilmiş. Din bunu besliyor. Emirleriyle, yasaklarıyla, anlattıklarıyla din bunu besliyor. Mesela insan fıtri olarak yalan söylemekten rahatsızlık duyar. Din ayet ve hadislerle bunu takviye eder. Kişiyi doğru söylemeye yönlendirir. Beşeri terbiye sistemlerinin bu tarz bir günah ve sevap mülahazaları olmadığından genelde kanun gücüyle ve eğitim faaliyetleriyle kötülüklerin önüne geçmeye, ayrıca mükafatlarla iyiliklere sevk etmeye çalışırlar. Halbuki din ahirette ceza ve mükafat sistemiyle çok daha rahat bir şekilde kötülüklerden uzaklaştırır, iyiliklere teşvikte bulunur. Ben bunu bir örnekle anlatayım. Peygamberimiz ve sahabeler Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde yeni şehire alışıyorlar, Medine'ye alışıyorlar ama Medine'nin suyu Mekke'nin zemzemi gibi değil. Su noktasında zorlanıyorlar. Ancak bir zatın kuyusu var. Oradan çıkarılan su gayet lezzetli. O da parayla satıyor. Peygamberimiz bunu diyor, cennette sana verilecek bir pınar mukabilinde Müslümanlara, Müslüman kardeşlerine hediye etmek istemez misin? O da diyor ki, isterim ama benim başka bir gelirim de yok. Mazur görün diyor ve veremiyor. Hazreti Osman bu muhavereyi duyduğunda hemen böyle o zatın peşinden gidiyor ve diyor orayı bana sat. Anlaşıyorlar ve satın alıyor. Gelip peygamberimize ya Resulallah diyor, ben o kuyuyu satın alsam, Müslümanlara bağışlasam, yani artık onların olsa, acaba o kişiye vaat edilen sevap, mükafat bana da var mı? Peygamberimiz evet var deyince, ya Resulallah aldım, artık Müslüman kardeşlerimizindir, gitsinler sularını oradan alsınlar diyor. Hazreti Osman'ı bu şekilde harekete geçiren, diğer alemde buna verilecek olan mükafat. Yani demek ki din insanları hem kötülüklerden sakındırıyor hem de iyiliklere teşvik ediyor.